Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Yuhanna mektubunun 1. bölümündeyiz değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda 1. bölüm 1. ayetten 4. ayete kadar olan kesimi çalışacağız. 1. Yuhanna'da Tanrı'nın 3 tanımı vardır. Bunlar 1 Tanrı ışıktır, 2 Tanrı sevgidir ve 3 Tanrı yaşamdır. Tanrı'nın yaşam ve ışık olduğu 1 ve 2. bölümlerde belirtilir. 3 ve 4. bölümlerde de Tanrı'nın gerçek ve sevgi olduğu vurgulanır. 5. bölümde Tanrı'nın yaşam olduğu. Tanrı ışıktır, Tanrı sevgidir ve Tanrı yaşamdır. Bunlar İncil'in 1. Yuhanna mektubunda Tanrı için kullanılan 3 tanımdır. Bu geniş kapsamlı başlıkta ilkin ön sözü, sonra da Yuhanna'nın imanlılar dediği küçük çocukların nasıl Tanrı'yla ilişki kurabileceğini göreceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi Yuhanna, inanlılar topluluğuna ilk giren sahte öğreti, sapkınlık olan gnostizm ile ilgili olarak yazdı. Gnostikler bilgileriyle övünüyorlardı. İsa'nın tanrılığını kabul etmekle birlikte İsa'nın insanlığını reddettiler. Yuhanna, gerçek tanrı bilgisi olan gerçek gnostizmi nasıl açıkladığına dikkat edin. 1. ayette şöyle diyor: başlangıçtan beri var olan yaşam sözü. İşittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz, baktığımız ve ellerimizle dokunduğumuz yaşam sözüne ilişkin yazıyoruz. Yuhanna hangi başlangıçtan söz ediyor? Kutsal kitapta ikisini iyi bildiğimiz 3 başlangıçtan söz edilir. İlk başlangıcı yaratılış kitabının 1. bölümünde şöyle okuyoruz: başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Bu, tarihi verilemeyen bir başlangıçtır. Tanrı'nın gökleri ve yeri ne zaman yarattığını bilmiyoruz. Yaratılış kitabının 1. bölümündeki sorularla ilgili yüzlerce kitap yazılmıştır. Ama hiçbir kitap, hiçbir bilim adamı ya da hiçbir ilahiyatçı, yaratılış kitabı birinin ne zaman olduğuna ilişkin en ufak bir bilgisi olduğunu iddia edemez. Yeni dünya görüşü denilen bir görüşe sahip olan Hristiyan bilimciler grubu vardır ve bu bilimcilerin görüşüne göre üzerinde yaşadığımız dünyanın tahmin edildiği kadar da eski olmadığıdır. Bu bilimcilerin görüşüne göre yeryüzünün yaşı 300 bin ile 700 bin yıl olarak tahmin edilmektedir. Sonra bilim milyonlarca yıldan söz etmeye başladı. Sonra zamanla dünyanın yaşı 2,5 milyon yıl denildi. Şimdi ise dünyanın yaşı milyonlarla ifade edilmektedir. Şimdi bazı bilim adamları yeryüzünün önceki yaş tahminlerinden uzaklaşıp daha yakın tarihleri öne sürmektedirler. Yaratılış kitabı 1. bölüm 1. ayette herhangi bir tarihi içermediğinden her iki teoriye de uyabilir. Yaratılış kitabı 1-1 ayetinin duyurduğu şey gökleri ve yeri Tanrı'nın yarattığıdır. Bu gerçeği kabul edene dek Tanrı'nın sözünü derin bir şekilde kavramaya geçemezsiniz. Çünkü kutsal kitabın geri kalan bölümü bu ilk ayete dayanır. Bu evreni Tanrı mı yarattı, yoksa o bir tesadüf eseri midir? Evrenin kendiliğinden oluşu verdiğini düşünmek saçmadır. Bir uzman kişinin de dediği gibi yaşamın bir kaza sonucu başlama olasılığı, bir matbaada bir patlama sonucu bir sözlüğün oluşmasıyla karşılaştırılabilir. Sevgili dostum, yaşadığımız bu evrenin gerisinde akıllı bir güç vardır. Başlangıcın tarihini bilmiyoruz. Birkaç yüz bin ya da milyar fark etmez. İstediğiniz gibi kabul edebilirsiniz. Çünkü burada sonsuzluğun tanrısıyla ilgileniyoruz. Tanrının kendisinin ardında da sonsuzluk var. Gökleri ve yeri yaratmadan önce Tanrının ne yaptığını bilmesem de birey yaptığını biliyorum. Ardından Tanrı gökleri ve yeri yarattı ve bunu bir amaç için yarattı. Herhangi bir insanın kavrayış gücünün çok ötesinde olan bu evrende kendi planını, amacını gerçekleştirmektedir. Tanrı yaratma işini kaydettirirken bize bir jeoloji ders vermeye çalışmıyordu. Bununla birlikte bir tarih bulmaya meraklı olanların bakması için çevreye çok sayıda kayalar koydu. Tanrı'nın sözünde bulduğumuz diğer başlangıç İncil'de Yuhanna kesiminin ilk ayetidir. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Ardından yaratma işine gelir. Her şey onun aracılığıyla, yani söz aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı diyor. Milyarlar ya da trilyonlarca yıl geriye, yaratılışın ta gerisine git. Orada yine İsa Mesih ile karşılaşırız. O zaten geçmiş zamandadır. Tanrı'nın özündedir. Yuhanna'nın ne yazdığına dikkat edin. Başlangıçta söz vardı. Var değil, vardı. Başka deyişle bu, başlangıcı olmayan bir başlangıçtır. Çünkü onun başlangıcı yoktur. Başlangıçta söz vardı ayetinin anlamı şudur. Geçmişe doğru istediğiniz kadar yolculuk edin. Ve istediğiniz bir yerde durun ve orada da sonsuzluktan çıkıp gelen Mesih sizi karşılar. Bu akıllara durgunluk veren ve bizim küçük aklımızın kavrayamayacağı bir şeydir. Yuhanna 1.14'e gelene kadar bunun yüceliğini anlamakta aciz kalırız. Yuhanna 1.14'te şöyle diyor. Söz beden oldu, insan oldu, aramızda yaşadı. Bu da bizi İsa'nın doğduğu yer olan Betlehem'e geri götürür. Ve oradan başlayarak kavramaya başlarız. Üçüncü başlangıç ise 1 Yuhanna 1. bölüm 1. ayette başladığımız ayettir. Başlangıçtan bu yana var olan ki bu da Mesih'in Betlehem'de doğuşuna gönderme yapmaktadır. O yaklaşık 30 yaşındayken Yuhanna ve kardeşi Yakup onunla Kudüs kentinde tanıştılar. Daha sonra İsa onlara yaklaşıp kendisini izlemelerini istediğinde bu iki kardeş babalarıyla birlikte ağlarını onarıyorlardı. Yani balık ağlarını. Babalarını, ki belki de bu adam oldukça zengin bir balıkçıydı çünkü işçileri de vardı, İşçilerle birlikte bırakıp İsa'yı izlediler. Şimdi ise Yuhanna ondan söz etmek istediğini belirtip İsa'nın tüm kişiliğinin gerçeğini ortaya seriyor. Yuhanna, işittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz, baktığımız, ellerimizle dokunduğumuz yaşam sözüne ilişkin yazıyoruz diyor. Buna göre Yuhanna, bir, işittik diyor. Bu kulak yoludur. İkincisi, gördük. Nasıl? Göz yoluyla. Üçüncüsü, baktık, seyrettik. Tam anlamıyla dikkatle baktık diyor. Dördüncüsü de ellerimizle dokunduk. İşittik, gördük, baktık ve dokunduk. Yuhanna elbette İsa'nın beden almasından ve yeryüzünde bulunduğu sürede onunla olan birlikteliğinden söz etmektedir. İşittiğimizi, Yuhanna kendi görüşleriyle konuşmuyor. Rab İsa'yı gerçekten duyduğunu, onun sesini işittiğini ve onu dinleyince Tanrı'yı dinlemiş olduğunu söylüyor. Gözlerimizle gördüğümüzü diyor. Haberciler yalnızca onu konuşurken dinlemediler. Kendi gözleriyle de gördüler. Günümüzde ise onu fiziksel değil de, yani fiziksel olarak görmüyoruz, ancak iman gözlerimizle görebiliriz. Petrus şöyle demiştir. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şimdi onu görmediğiniz halde ona iman ediyor ve sözle anlatılamayacak yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. 1 Petrus 1 ayet 8. Onu görüp dokunana dek dirildiğine inanmayan Thomas'a Rab ise şöyle dedi. Beni gördüğün için mi iman ettin? Görmeden iman edenlere ne mutlu. Rab ise Mesih o zaman Thomas'a olduğu kadar bugün de imanla yürüyen bizler için de gerçektir. İlahi yazarı bunu şöyle anlatır. Sıcak, tatlı, sevecen, her an hazır bir yardım o. Ve iman yine onun zeytin dağı, sevgide Galilesi. Yuhanna, seyrettiğimiz, baktığımız diyor. Burada kullanılan Yunanca sözcük, dilimize tiyatro olarak geçen thea moiai'den gelir. Tiyatro sadece oturup baktığımız bir yer değil, dikkatle izlediğimiz bir yerdir. Yuhanna burada 3 yıl boyunca İsa'yı izlediklerini, onu seyrettiklerini, ona baktıklarını söylüyor. Şu sözleri kaleme alan da Yuhanna'ydı. Tıpkı Musa'nın çölde yılanı yukarı kaldırdığı gibi insanoğlunun da yukarı kaldırılması gerekir. Yuhanna 3 ayet 14. Çöldeki yürüyüşleri sırasında yılanlarca ısırılan kişiler kurtulabilmek için yukarıya kaldırılan direğin üstündeki tunçtan yılana bakmak zorundaydılar. Yuhanna bunu İsa'ya uyarlıyor ve kurtuluş için imanla ona bakmamız gerektiğini belirtiyor. Bunun ardından da onu hayatımızla izlemek gerekiyor ve de bu mektupta öyle yapacağız. Bakmak kurtarır, hayatımızla izlemek kutsallaştırır. Yuhanna'nın iyi haberinde belirtildiği gibi söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan biricik oğlun yüceliği niteliğinde gördük. Çoğumuzun kurtuluş için ona bakmanın ötesinde yapmamız gereken şeyler vardır. Sonra da Yuhanna ellerimizle dokunduk diyor. Yuhanna kendilerinin onu izlemekle kalmayıp ona dokunduklarını da belirtiyor. Yuhanna yukarı odada bizzat İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa Mesih dirildikten sonra kendininkilere seslenirken şöyle dedi: "Ellerime, ayaklarıma bakın. İşte benim. Bana dokunun ve görün. Bir hayalette et ve kemik olmaz ama görüyorsunuz ki bende var." Değerli bir yorumcu olan Dr. Morgan, Rab İsa Mesih'in Thomas ve yanındakilere ellerini uzattığında onların fazlasıyla etkilenip ona dokunmadıklarını öne sürüyor. Bunun yerine saygıyla eğildiler diyor. Belki de en normal davranış bu olurdu. Ancak Yuhanna Rab'be dokunduklarını açıkça ilan ediyor, belirtiyor. Bu ve birkaç konuda daha bu değerli yorumcuyla aynı düşüncede değilim. Yuhanna ona, yani İsa Mesih'e dokunduklarını söylediğinde onun ellerini hissettiklerini, ona dokunduklarını ve böylece onun gerçek bir insan bedeni almış, söz ve bedende gözüken Tanrı olduğuna ikna olduklarını belirtmek istiyordu. 67 yılı civarında Pavlos'un ölümünden sonra kilisede gnostizm diye bir sapkın öğret ortaya çıktı. Gnostizm, agnostizmin karşıtıdır. Agnostizm, Tanrı'nın bilinmediği ve bilinemez olduğu düşüncesini savunur. Bildiğiniz gibi üniversitelerde birçok agnostik vardır. Değerli bir yorumcu olan Charles Spurgeon, Yunanca agnostik sözcüğünün Latince ignoramus'tan geldiğini söyler. Bazısı şöyle diyebilir: "Kutsal kitaba inanmıyorum. Çünkü ben bir ignoramus'um." Agnostik şöyle der: "Bilmiyorum." Gnostik ise "Biliyorum." der. Gnostikler inanlı topluluklarına gelip Mesih inanlılarından daha üstün bir bilgiye sahip olduklarını ileri sürerlerdi. Kendilerini herkesten çok bilen süper azizler olarak görürlerdi. Evet, gnostikler çok sayıda yeni düşünceleri taşıyorlardı. Sapkın öğretilerinden biri İsa'nın doğarken yalnızca bir insan olduğuydu. Yani doğarken insandı, ancak vaftiz olurken Mesih ona geldi ve çarmıha gerildiğinde de Mesih onu terk etti. Yuhanna buna kanıt getirerek karşı çıkar. "Söz insan oldu." der. Buradaki ilk mektubunda da İsa'nın ölümden dirildiğinde halen daha insan olduğunu belirtir. Yuhanna şöyle diyor: "Ellerimizle dokunduk. Halen et ve kemiktendi." Dolayısıyla Yuhanna bir teoriden söz etmiyordu. O işittiği, gördüğü ve dokunduğu birinden söz ediyordu. İşte bu ölümü yenerek dirilen İsa Mesih'ti. İkinci ayette şöyle diyor: "Yaşam belirgin oldu, bizler onu gördük ve tanıklık ediyoruz. Size sonsuz yaşamı müjdeliyoruz. Bu yaşam Baba ile birlikteydi ve bize belirgin oldu." Yaşam belirgin oldu ya da yaşamı açıkça göründü. Bu yaşamın insanların görebileceği açık bir yere getirilmesi demektir. Yuhanna bir sonraki ayette göreceğimiz gibi yaşam sözü olan Rab İsa Mesih hakkında konuşmaktadır. Bazen bize şu türden sorular yöneltilmektedir: "Efendim, siz sürekli olarak sonsuz yaşamdan söz ediyorsunuz. Peki sonsuz yaşam nedir?" Biz de öğrenmek istiyoruz. Bu türden soru soran arkadaşlara az önce okuduğumuz ayeti gösteriyoruz. Başlangıçtan bu yana var olan yaşam sözü. İşittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz, baktığımız, ellerimizle dokunduğumuz yaşam sözüne ilişkin yazıyoruz. Yaşam belirgin oldu. Bizler onu gördük ve tanıklık ediyoruz. Size sonsuz yaşamı müjdeliyoruz. Bu yaşam Baba ile birlikteydi ve bize belirgin oldu. Yuhanna'nın sözünü ettiği sonsuz yaşam İsa Mesih'in ta kendisidir. Eğer bir tanım isterseniz sonsuz yaşam bir kişidir ve bu kişi İsa Mesih'tir. Öyle basit ki bunu her insan anlayabilir. Hem de o kadar zordur. Ya Mesih'tesin ya da değilsin. Hepsi bu kadar değerli dostum. Ya ondasın ya değilsin. Ya Mesih'e inanırsın ya da inanmazsın. Eğer inanıyorsan sonsuz yaşama sahipsin demektir. Eğer inanmıyorsan sonsuz yaşama da sahip değilsin demektir. Sonsuz yaşam bu olduğuna göre senin de sonsuz bir yaşamın var mı? Bu soruya nasıl bir yanıt vereceksin? Eğer yanıtın bilmiyorum ise ya da hayır ise o zaman sonsuz yaşamın yok demektir. Şimdi Yuhanna bize harika bir şey bildirecek. Bize Tanrı ile ilişki kurabileceğimizi anlatacak. Elde edebileceğimiz en harika şeylerden birisi sizin ve benim Tanrı ile ilişki kurabileceğimiz gerçeğidir. 1 Yuhanna 1 ayet 3'te şöyle diyor. Sizin de bizimle birlikte ruhsal paydaşlığınız, beraberliğiniz olsun diye gördüğümüzü ve işittiğimizi size de müjdeliyoruz. Bizim paydaşlığımız ise Baba ile ve Oğlu İsa Mesih iledir. İşittiğimiz ve gördüğümüz sözleri üçüncü keredir ki söyleniyor burada. Bu artık bilinç altımıza dek yerleşmiş olmalıdır. İnsanın içinden Yuhanna'ya şunu sorması geliyor. Yuhanna, bunun için tekrarlıyorsun. Sizin de bizlerle beraberliğiniz olsun diye yineliyorum diyor. Çünkü bu kadar önemlidir. Ruhsal paydaşlık, beraberlik bu kadar önemlidir. İmanlının birbiriyle beraberliklerinin olabileceğini söylüyor. Bizim beraberliğimiz de Baba ile ve onun oğlu İsa Mesih iledir. Ama Tanrı ile nasıl beraberliğimiz olacak? Bu bizi çıkmaza sokabilir. Tanrı kutsalken insan kutsal değildir. İnsan ile Tanrı arasındaki bu uçurum nasıl bir köprüyle birleştirilir? Tanrı ile insanı nasıl bir araya getirebilirsiniz? Amos peygamber şöyle dedi. İki adam anlaşmadan birlikte yürürler mi? Amos 3:3. Nasıl beraberliğimiz olacak? Aşılması güç gözüken bu engel için Yuhanna 3 çözüm önerir. İkisi insan buluşudur ve işe yaramayacaklardır. Diğeri ise Tanrı'nın çözümüdür ve işe yarayacak olanıdır. Buna geçmeden beraberlikle ilgili bir şey eklemek istiyorum. Beraberlik Yunanca koinonia'dan gelir ve paylaşacak şeyi olmak anlamına gelir. Mesih inanlılarının beraberliği ise Mesih'e ait şeyleri paylaşmayı anlatır. Bunu yapmak için Rab İsa'yı bilmemiz yani yalnızca onun hakkında duymuş olmamız değil, onu kişisel kurtarıcımız olarak tanımamız gerekir. Günümüzde beraberliğin gerçek anlamını yitirmiş durumdayız. Beraberlik dediğimiz zaman aklımıza eğlence, yemek ve birlikte hoş vakit geçirmek geliyor. Ya da beraberlikten anlaşılan birinin sırtına vurarak merhaba Ali, işler nasıl gidiyor ya da işin nasıl gidiyor, eşin nasıl gibisinden şeylerdir. Birileriyle şarkı söylemek, kafayı çekmek de beraberlik olarak bilinir. Mesih inanlılarının beraberlikten anladığı da çok farklı sayılmaz. Kilisede bir yemek verileceği duyulunca ki Batı dünyası için konuşuyorum, hemen herkes yemek ve beraberce zaman geçirmek için gitmeyi ister. Peki beraberlikten kastedilen nedir burada? Masanın çevresinde toplanıp kendilerine gerçek beraberlik duygusunu yaşatacak olan Mesih'in kişiliği dışında güneşin altındaki her şeyden söz etmektir çoğu kez. İmanlı için paydaşlık demek bir araya gelip Mesih'e ait şeyleri paylaşmak demektir. Birlikte Rab ise ve onun sözüyle ilgili şeyleri konuşuruz. Yuhanna şunu söylerken işte bu tür bir paydaşlıktan söz etmektedir. Sizin de bizimle beraberliğiniz olsun diye. Bizim beraberliğimiz de Baba ile ve onun oğlu İsa Mesih iledir. Yuhanna paydaşlıktan söz ederken onun belli bir amacı olduğunu belirtmeye hazırdır. 4. ayette bunu belirtmek için şöyle der. Bunları size yazmamızın nedeni sevincimizin doğruya erişmesi içindir. Şimdi de Yuhanna mektubu yazışının ikinci nedeninden söz ediyor. Sevgimiz ve sevincimiz tam olsun doğruya ersin diyor. Küçük bir sevinç değil ancak paydaşlıktan doğan büyük bir sevince sahip olmak ne kadar güzel bir şeydir. Koinonia bazen de beraberliğin eylemlerine göndermede bulunur. Kilisede Rabbin sofrasının yapılışı bir eylemdir. Vermek bir eylemdir. Dua etmek bir eylemdir. Ancak bu bölümde Yuhanna'nın burada sözünü ettiği, Pavlos'un da şu ayette belirttiği beraberlik, ortak olma tecrübesidir. Filipililer 3.10'da Pavlos şöyle diyor. Onu tanımak, yani İsa Mesih'i tanımak, dirilişinin gücünü bilmek ve elemlerine ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek istiyorum. Sevgili dostum, vaazın asıl amacı ikna ve tövbe yoluyla insanların kurtuluşa kavuşması ve yüreklerinin sevinç bulmasıdır. Örneğin Filipus'un yardımıyla Mesih'e gelen Etiyopyalı hadım, bu kişi Rab'be geldikten sonra etrafta övünerek dolaşıp Filipus'un ne etkili bir vaiz olduğunu anlatmadı. Sevinerek kendi yoluna gitti. Neden? Çünkü Mesih'i tanımıştı. Kurtuluşu buldu Mesih'te. Yuhanna'nın mektubunun amacı ise bizlerin Mesih'e ait olan bu harika şeyleri paylaşabilmesi ve Kutsal Ruh'un bize Rab İsa'nın ve Baba'nın gerçekliğini hissettirerek hoş bir beraberlik içerisinde olmamızı sağlamasıdır. Şimdi daha önce sözünü ettiğim konuya dönelim. Yuhanna beraberliğimiz olsun ve sevincimiz tam olsun diye bunları yazdığını söylemişti ve gerçekten de eğer Tanrı'yla paydaşlığımız, beraberliğimiz varsa sevincimiz de doğal olarak tam olur. Bununla birlikte aşılması gereken bir engel var. Yuhanna Tanrı'nın her çocuğunun farkında olduğu bir ikilemle karşı karşıyadır. İnsanın Tanrı ile beraberliğinin mümkün oluşu bekleyebileceğimiz en harika şeylerden biridir. Ancak şu ikilemle karşı karşıya geldiğimizde umutlarımız yıkılır. Oğuldan işittiğimiz ve size bildirdiğimiz haber şudur. Tanrı ışıktır ve onda karanlığın izi yoktur diyor 1 Yuhanna 1. bölüm 5. ayette. Tanrı ışıktır ve onda karanlığın izi yoktur demek değerli dinleyicilerimiz, Tanrı kutsaldır demektir. Ve yine biliyoruz ki bizler kutsal değiliz. İnsanlar, hiçbir insan kutsal değildir. Bizler günah işledik ve Tanrı'nın çizdiği düzeye erişemedik. Harika bir kurtarıcı ile benim aramdaki bu uçurum nasıl kapatılabilir? Çünkü günah ile Tanrı ile bizim aramıza bu uçurum açılmıştır. Aradaki vadi çok derin ve diktir. Tanrı ve insan nasıl bir araya gelebilir? Eyüp peygamberin dilediği, istediği, arzuladığı elini hem Eyüp peygamberin hem de Tanrı'nın üstüne koyup ikisini bir araya getirecek bir hakem idi. Yeşaya peygamber aracılığıyla Tanrı şöyledir. Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil. Değerli dostum, o zaman günahlı insan nasıl Tanrı ile yürüyecek? Nasıl onunla beraberliği olacak? İşte Yuhanna bize Tanrı'nın ışık olduğunu söylüyor. Aslında bu Tanrı'nın bir tanımıdır. Bu mektubu ben 3 bölüme ayırıyorum ve her biri de Tanrı'nın bir tanımıdır. Yani bu mektupta Tanrı'nın 3 tanımını görebiliyoruz daha önce dediğim gibi. Tanrı ışıktır, Tanrı sevgidir ve Tanrı yaşamdır.